Nehemya'dan yapa geldiğim yoruma devam ediyorum. 8. bölümdeyiz. Şimdi 8. bölüme kadar olan kesimlere kısaca bir bakalım. Nehemya bölüm 1'e baktığımız zaman bu bölümün yarısından fazlasının bir dua olduğunu gördük. Bölüm 2'de o ünlü göklerin tanrısına dua ettim ve girişimde bulunabildim duasını içerir. Aslında bölüm 2'de Tanrı'nın kendisi hakkında konuşan 5 ayet var. Ayet 4'teki o dua, ayet 8'de Tanrı'nın inayeti eli hakkından söz eder. Ayet 12'de Tanrım'ın elinin üzerimde inayetle olduğunu ve son olarak 20'de göklerin Tanrısı işimizi iyi edecek diyor. Sona gelen bu bölümlerde de bu konu devam eder. Daha önce de gördüğümüz gibi bu saldırılar karşısında Nehemya yine ve yine dua etti. Yani bir baskı geldi, bir saldırı tehdidi geldi. Böyle bir durumda Nehemya paniğe kapılmadı, eyvah ne yapacağız demedi. Hemen Rabbin önüne gitti ve bu sorunları, bu korkuları, bu saldırıları, tehditleri Rabbe getirdi duada. Demek ki Nehemya'nın duaya çok çok önem veren birisi olduğunu görüyoruz. Ve dua eden birisi olduğunu görmemek mümkün değil Nehemya'nın. Ayrıca Nehemya her şeyde Tanrı'nın iş başında olduğunu, onun sadece bir araç olduğunu, Tanrı'nın onun aracılığıyla iş gördüğünü biliyor ve bunun bilincinde. Böylece sonraki 3 bölümde de aynı tutumu sürdürdüğünü görüyoruz. Yani 3, 4 ve 5. bölümlerde. Özellikle bölüm 9 bir dua bölümüdür. İlk bölümlerde Nehemya'nın kişisel yaşamı ele alınır. Tüm öykü ben şeklinde devam eder. Benim Tanrım'ın yüreğime koyduğu gibi. Ama görüyoruz ki bölüm 8'den sonra üçüncü şahısta geçen bir öykü oluyor. Örneğin 8. bölüm 9. ayette vali Nehemya'dan gelen üçüncü şahısta bir rapor var. Bu raporda tüm halkın ruhsal bir uyanış ile tepki gösterişini okuyoruz. Nehemya kişisel hayatında Tanrı'ya öncelik tanımasına rağmen halkın toplumsal genel yaşamlarında da Tanrı'ya öncelik tanımalarının, Tanrı'ya önem vermelerinin çok önemli olduğunu bilir. Birinci ana konu Tanrı'nın sesini dinlemek önceliğidir. Her şeyden önce Tanrı'ya kulak vermemiz gerekir. Eski antlaşmanın en heyecan verici bölümlerden biri Nehemya 8. bölümdür. Bu bölüm çok çarpıcıdır. Durum savaşlar sonrası kaçaklar durumu. Tapınak yapılmış, duvarlar onarılmıştır artık. Ama kent o kadar da yaşanacak bir yer değildir. Çünkü insanların çoğu fakirdir. Etrafları düşman ordularıyla kuşatılmıştır. Ama işte 8-1'de tüm ulus 7'den 70'e bir adanmış gibi tek bir vücut olarak toplanıyorlar. Leviler 23. bölümde okuduğumuza göre 7. ayın 1. günü kutsal gün olacaktır. Burada yazılanlar işte o gün hakkındadır. Sevinçle coşun, sevinin. İşte bu büyük şenlik için büyük hazırlıklar olmuştu. Ne için hazırlık olmuştu? Şimdi halk bir arada ve Tanrı sözünü dinleyecektir. Bu sözü onlara aktaran kimdir? Ezra'dır. Ve Ezra tüm hayatı boyunca bugün için hazırlanmıştı. Sürgünlükte uzakta yaşadığı sürece bile buna hazırlandı Ezra. Ezra kitabına döndüğümüzde görüyoruz ki Tanrı'nın vermiş olduğu Musa'nın yasasını iyi bilen bir bilgin ve yazıcıydı Ezra. Ezra Tanrı sözünü iyi bilen, kendisini Tanrı sözüne adayan bir insandı. Ezra kutsal kitabı okumaya ve onun yasalarını öğrenmeye kendini vermişti diyor. Buna kendisini adamıştı. Değerli dostum, önce kendini öğrenmeye adadı diyor. Sonra itaat etmeye, daha sonra da öğretmeye. Bu kural her zaman geçerlidir. Biz önce Tanrı'nın sözünü öğrenmeye kendimizi adamalıyız. Yani Tanrı'nın sözünü öğrenmeliyiz. Öğrendiğimizi hayatımızda uygulamalıyız ve ondan sonra da Tanrı'nın sözünü vermeliyiz. Tanrı'nın sözünü öğreneceksin. O söze itaat edeceksin, sonra da öğreteceksin. Şimdi bu halka Ezra ne yapıyor? Tanrı'nın sözünü öğretiyor. Çünkü daha önce kendisi bu söze kendisini adamıştı, itaat etmişti ve şimdi öğretiyor. Müjde işi de biraz buna benziyor. Çok yıllar önce hazırlanmak, tecrübe edinmek gerekir. Okumak, okuduklarımızı hayatımızda uygulamak, itaat etmek ve ondan sonra vermek gerekir. Nehemya 8. bölüme döndüğümüzde, burada Ezra sabahın ışığından öğleye kadar Tanrı'nın kitabından, yani yasa kitabını okudu. Açıklamalı olarak 6 saat süren kitabın okunuşu herhalde Tesniye kitabıydı. Gerçekten Tesniye kitabı bölüm 31'e göre bu kitap Çardaklar Bayramı'nın belli bir gününde yüksek sesle okunacaktı. İşte yaptıkları buydu. Ayrıca 7 yılda bir borçların bağışlanması olurdu. İşte Nehemya bunu halka öğretti. Ayet 5'te kitabın ne kadar büyük ağırbaşlılıkla ve saygıyla açıldığına dikkat edin. Tanrı sözü açıldığında tüm halk ayağa kalktı. Ezra Tanrı'ya övgü sundu ve tüm halk ellerini kaldırıp amin amin diye haykırdı. Şimdi bundan gelen sözlere dikkat edin. Hep birlikte eğilip yere kapanarak Rab'be tapındılar diyor Nehemya 8. bölüm 6. ayette. Nehemya'da ellerin Rab'be açıldığını görüyoruz. Ama ellerin açıldığında hep birlikte eğilip yere kapanarak Rab'be tapındılar. İşte tapınmanın özü budur. Bu insanlar açılan kitabın okunan sözlerin kimin sözleri olduğunu biliyorlardı. Bu sadece insan olan Musa'nın sözleri değildi. Ayet 1'de de dediği gibi Rabbin İsrail'e emretmiş olduğu Musa'nın yasa kitabıydı. Nehemya 8. bölüm 7. ayette 13 kişinin adları geçer. Neden 13 yardımcı vardı? Bunu daha önce de belirtmiştim. 13 yardımcının olması ilginçtir. İsrail'de oysa 12 kabile vardır. Ama hatırlarsak Yusuf'un iki oğlu Efraim ve Manasse kabilesi ikiye ayrılmıştı. Demek ki 13 kabile için birer levili vardı. Tanrı'nın sözünü anlamak, o sözü açıklamak, yorumlamak ne kadar önemlidir. Bu 13 kişi Tanrı sözünü okuyup açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar. 8. ayette başka bir ders daha bulunmaktadır. Bilindiği gibi vaaz etmenin çok çeşitli yöntemleri vardır. Örneğin psikolojik açıdan yaklaşılarak verilen vaaz vardır. Bilimsel açıdan yaklaşılarak verilen vaaz vardır. Konular üzerine, biyografi türünden vaaz vardır. Ama bana göre en önemli vaaz Tanrı sözünü ayet ayet açıklamak ve öğretmektir. Böylece tüm kutsal söze bir bütün olarak bakıp bunu öğretmek en önemli bir girişimdir ve emek isteyen, uğraş isteyen bir iştir. Tabii öteki türden vaazlar da gerekli ama imanlılar olarak kutsal kitabı bir bütün olarak baştan sona kadar dediğim gibi ayet ayet, bölüm bölüm öğrenmemiz gerekir. Bakın ayette şu sözleri okuyoruz. Yani Nehemya 8. bölüm 8. ayette. Ve kitaptan Tanrı'nın yasasından açıkça okudular ve anlamını buldular ve okuduklarını onlara anlattılar. Bizler de değerli dostum Tanrı'nın kendi sözünde ne demek istediğini iyice anlayabilmeliyiz. Ezra ve yanındaki diğerleri ilahiyat fakültesi bitirmiş, tefsir dersleri almış insanlar değildiler. İnsanların önünde nasıl konuşulması gerektiği konusunda özel kurslara gitmemişlerdi. Ama okudukları sözlerin Tanrı'nın sözleri olduğuna inanıyorlardı ve bu sözleri Tanrı'nın sözleri olarak açıklıyorlardı. Benim anladığıma göre Tanrı da kilisedeki dua ve tapınma toplantılarımızda aynen bu şekilde ders vermemizi istemektedir. Kiliselerde yani imanlılar topluluklarında söylenen ilahiler ne kadar güzel olursa olsun, verilen vaaz ne kadar dokunaklı olursa olsun, eğer kutsal kitap açıkça okunmuyor, anlamı açıklanmıyor ve insanlara anlamları için anlatılmıyorsa, bu dua toplantısı yetersiz ve etkisiz kalmış demektir. Tanrı anlayışını sözlerinin okunmasından kaynaklanmasını istemektedir. Vali Nehemya kahin ve bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Leviler, bugün Tanrımız Rab için kutsal bir gündür, yas tutup ağlamayın dediler. Çünkü bütün halk kutsal yasayı dinlerken ağlıyordu. Nehemya 8. bölüm 9. ayet. Bu insanların büyük bir kesimi Tanrı sözünü yaşamlarında daha önce hiç duymamışlardı. Kutsal yazının anlaşılır bir şekilde okunması ve ruhsal yasanın öğretişleri onların yüreklerini derinden etkilemiş, onların yüreklerine dokunmuş ve bu sözler karşısında kendi yaşamlarındaki günahların farkına varmışlardı. Sonuç olarak büyük bir duygusal an yaşamışlar, gözyaşları içerisinde günahlarından tövbe etmek istemişlerdi. Bu denli çok etkilendiklerinden dolayı sevinç gözyaşları da dökmüş olabilirler. 10. ayette Nehemya da gidin yağlı yiyip tatlı için dedi. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Bu İncil'in sosyal yönüdür değerli dostum. Rabbi sevdiğiniz için insan kardeşinizin ihtiyaçlarına ortak olmak isteyeceksiniz. Toplum içerisindeki imanlılar sevinçle, içtenlikle yoksullara yardım etmek isteyeceklerdir. İmanlılar Rabbin sözlerinden bereket aldıkça başkaları için bir şeyler yapmak, böylece Rabbin sevgisini, Rabbin inayetini, müjdesini diğer insanlarla paylaşmak isteyeceklerdir. Böylece hem insanlara hem de Tanrı'ya hizmet edeceklerdir. Birçok Batı ülkesinde küçük izci çocukları vardır. Bu küçük izciler toplum içerisinde gönüllü hizmetleriyle bilinir. Bir keresinde kentin kenar bir köşesine izciler kamp kurmuşlar. Kamp yerinin karşısında bir yaşlılar evi bulunuyormuş. İzci çocuklardan ikisi her gün yaşlı bir kadının yolun karşı tarafına geçmesine yardım ediyormuş. Bir gün bir adam elinde yepyeni bir vitamin kutusuyla çıka gelmiş. Bu vitaminler o kadar çok etkiliymişler ki, bu vitaminlerden alan yaşlıların vücudu inanılmaz bir şekilde gençleşiyormuş. Kendilerini turp gibi hisseden yaşlı kadınlar, yolun karşısına geçmek için izci çocuklardan yardım isteyeceklerine, izcilere yardım etmeye başlamışlar. Değerli dostum, bunu bir örnek olarak kullanabilirsen, Rabbin sözleri de size karşılık olarak başkalarına bir şeyler yaptıracak olan vitamin gibidirler. Ve hazırlığı olmayana pay gönderin diyor Nehemya. Evet, yoksullar ve ihtiyacı olanlar için bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Kederli olmayın, tam tersine sevinçli olun diyor. Çünkü Rab sevinci onların gücü olacaktı. Elçi Pavlos da Filipililer 4:13'te imanlılara şöyle diyor. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şey yapabilirim. Yine Filipililer 4. bölüm 4. ayette Pavlos, Rab'de her zaman sevinin, tekrar diyeceğim sevinin diyor. Bunun arkasında yatan giz duadır. Evet, bunun arkasında yatan sır duadır. Ama gücün kaynağı sevinçtir. Pavlos burada imanlılara gücün kaynağının sevinç olduğunu söylüyordu. Tanrı'nın sözleri imanlıyı sevindirmelidir. Eğer katıldığınız inanlılar topluluğu sizi sevindirmiyor ve söylenen sözler yüreğinize bereket olmuyorsa, o kilisede bir eksiklik vardır, bir yanlışlık var demektir. Ya da çok üstünkörü, yüzeysel öğreti veriyorsa, orada büyümüyorsanız, sadece bağırmalar, çağırmalar, ilahiler söylerken eller yukarıya dans etmeler varsa, orada bir bereket alamıyorsanız, bunun doğru bir yer olduğunu söyleyemem size. Yani siz yanlış bir yerdesiniz. Rabbin sözü gerçekten öğretilmeli. Rabbin sözü öğretildiğinde yüreğe sevinç ve huzur getirir. Rabbin sözleri insanın yaşamına sevinç getirmelidir. Yuhanna'nın 1. mektubunu yazmasının bir nedeni de buydu. 1 Yuhanna 1.4'te Yuhanna şöyle diyor. Bu şeyleri size sevinciniz tam olsun diye yazıyorum. Tanrı sizin sevincinizin az olmasını değil ama sevincinizin çok olmasını istemektedir. Kutsal yazıları okurken uyumanızı, canınızın sıkılmasını ve bıkmanızı değil ama bundan büyük bir huzur, güç ve sevinç duymanızı istiyor. Kutsal kitabı okuyup çalışmak yaşamınıza sevinç getirmelidir. Eğer bu olmuyorsa yaşamında büyük bir terslik ya da eksiklik var demektir ve bu gerçeği kabul etmelisin. Bu durumda ne yapabilirsin? Yapacağın tek bir şey var. Dua ederek Rabb'e gideceksin ve bu ihtiyacını ona söyleyeceksin. Ya Rab, senin sözlerini okurken bir tat alamıyorum. Hayatımda senin vermek istediğin sevinci göremiyorum. Buna engel olan ne varsa yüreğimde bunu al ve hayatımdan uzaklaştır. Ta ki böylece senin sözünü okuyup çalıştığım zaman o sevince sahip olabileyim. Tabii o sevincin yürekte oluşabilmesi için sağlıklı öğreti de gerekir. Kişilerin ya da topluluğunuzun sizi pazar günleri duygulandırması, coşturması yetmez. Bazen bunlar gerekli olabilir. Ama hiçbir zaman bunlar kalıcı değil. Duygusallıkla gelenler kalıcı değil. Tanrı'nın sözünü okuyup Rabbin vaatlerini anladığımızda o vaatler, Tanrı'nın o yaşayan sözü bizim yüreğimize sevinç verir. Ben 40 senedir Rabbin sözünü okuyorum. Ve hiçbir zaman Tanrı'nın sözünü sıkıcı bulmadım. Her zaman bir şeyler öğretiyor ve her zaman yüreğime sevinç veriyor. Evet, Rabbin sözünü okumalıyız. Duayla okumalıyız. Böyle yapmak, dua ve tapınma toplantılarınızı çok daha zevkli ve bereketli bir hale getirecektir. Futbol taraftarlarının stadyuma gidişlerini hiç seyrettiniz mi? Bizim ülkemizde, bizim insanlarımız arasında biliyorsunuz burada ne kadar büyük bir merak var, ne kadar ilgi var. Sanki eğlenceye gidiyorlar gibi değil mi? Ellerinde davullar, zurnalar, bayraklar, renkli renkli flamalar. Peki pazar günü kiliseye gidenleri hiç izlediniz mi? Bir mecburiyet karşısında gidiyorlar sanki. Hayatlarından bezmişlercesine kiliseye gidiyorlar. Böyle bir kimse kilisedeki toplantıdan bir bereket bekleyebilir mi? Bekleyemez. Gözü sürekli olarak saatinde olacak kiliseden çıkacağı zamanın gelmesi için sabırsızlıkla bekleyecektir. Böyle bir kimse kiliseye hiç gitmesin daha iyi. Ama imanlı birisi biraz isteksizce kiliseye gidiyorsa bu durumunu Rabb'e bildirebilir. Sorunun kaldırılması için dua edebilir. Ya da gerçekten kişi bir kiliseye gidiyor ve orada hiç bereket almıyorsa o zaman onun gittiği yer yanlış. O zaman o kilise onun için sıkıcı olacaktır. Bu dengeyi bulmak lazım. Bir yere gittiğimizde, bir kiliseye gittiğimizde oradan Rabbin sözünden öğreti almalıyız. Değerli dostum, bir lokantaya gidersiniz ve orada en lezzetli yemekleri yemek istersiniz değil mi? Şimdi bir yere gidiyorsanız ve oradaki yemekler lezzetli değilse, o kadar hijyenik de değilse, yani temiz de değilse, o zaman bir daha oraya gitmezsiniz. Giderseniz bu sizin akılsızlığınız olur. İman hayatında da böyledir. Biz bereket alacağımız, sağlıklı öğreti alacağımız inanlılar topluluğuna gitmemiz gerekir. Nehemiye 8. bölüm 12. ayette böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıyla paylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkü kendilerine okunanları anlamışlardı. İşte işin püf noktası bu. İşte onların yüreklerine sevinç veren buydu. Neden? Tanrı'nın sözlerini anlamışlardı. Umarım Tanrı sözünden yaptığım bu çalışmalar sizi sevindirir. Rabbin sözünü duyup cesaret bulan, öğrenen ve yüreği sevinçle dolan birçok kardeşten haber alıyorum. Ve buna da çok seviniyorum. Zaten benim amacım, duam da budur. Tanrı sözüne zaten çalışırken önce kendim büyük bir bereket alıyorum. Bu bereketi vermek, paylaşmak ve öğretmek de hem benim sorumluluğum hem de sevincimdir. Nehemiye 8:13'te ertesi gün bütün boybaşları, kahinler ve leviller kutsal yasanın buyruklarını öğrenmek için bilgin Ezra'nın çevresine toplandılar diyor. Kutsal yasayla ilgili olarak yapılan ilk çalışma Yahudi liderlerinin birçoğunun daha başka şeyler öğrenmek isteğiyle bir sonraki gün Ezra'nın yanında toplanmalarına yol açmıştı. Kutsal kitap konferanslarında pazar akşamı birinin yanıma gelip de bugünkü dersten çok şeyler öğrendim ve çok bereket aldım demesinden fazla etkilenmiyorum değerli dostum. Ya da öğrettiğim bu öğreti çok harikaydı demesi beni etkilemiyor. Bak bakalım bu kişi pazartesi günü konferansa gidecek mi? Eğer gelmezse pazar günü söylediği sözlerin içten söylenip söylenmemiş olduğunu anlarsınız. 14-16 ayetler arasında yasada Rabbin Musa aracılığıyla verdiği şu buyruğu buldular diyor. 7. ayda kutlanan bayramda İsrailliler çardaklarında oturmalı. Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın. Dağlara çıkın, yasada yazılana uygun olarak çardak yapmak üzere zeytin, yabanıl zeytin, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin. Böylece halk dalları getirip damlarında evlerinin ve Tanrı tapınağının avlularında su kapısı ve Efraim kapısı alanlarında çardaklar yaptılar. Bu çardak bayramı kutlamasıydı. Yahudilerin çeşitli ağaç dallarını toplayıp evlerinin damına, bahçelerine, tapınağın bahçesine ve su kapısı meydanına bu tür çadırlar yapmaları eskiye, Yahudilerin Mısır'dan çıktıkları günlere kadar geri giderdi. Bu tür çadırlara girmekle İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp vaat edilen topraklara, Kenan ülkesine doğru ilerlerken Tanrı'nın kendilerini bir baba gibi koruduğunu ve onları kayırdığını anımsarlardı. Nehemya'nın yaşadığı günlerde ise onlar burada kendilerine okunmuş bulunan şeriat yasalarının, yani Tanrı sözünün gerektirdiklerini yerine getiriyorlardı. Evet, Rabbin sözlerini duymuşlardı ve bu sözlerde emredilenleri yapıyorlardı. Değerli kardeşim, kutsal kitabı, Tanrı sözünü okuyup çalışmak ve bunun getirdiği sevinci duymak çok çok harika bir şeydir. Ama okuduğunuz şeyi yerine getirmez ve onları yaşamınızda yerleştirmezseniz, yani yaşamınızda uygulamazsanız, o zaman bu sevinç çok fazla uzun sürmeyecektir. Bir sonraki bölümde, yani 9. bölümde bu büyük kutsal kitap toplantısının büyük bir ruhsal uyanışla sonuçlandığını göreceğiz.